Merhaba efendim. İrfan gündeminde bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte hepinize muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hocam siz de hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz, elhamdülillah hocam. Allah'a emanet ederiz, elhamdülillah. Program nasıl gidiyor hocam sizce?
Vallahi bilmiyorum, dinleyicilerimize, seyircilerimize sormak lazım. Yani biz keyif alıyoruz ama tabii inşallah dinleyicilerimiz
de... O zaman gerisi tamam olur hocam herhalde.
Keyif alırlar inşallah diye düşünüyorum.
Hocam geçen hafta şeyi konuşmuştuk. Bu aptal, ahyar, yani kalbi tasfiye ve nefsi teskiye iki ayrı meslek aslında.
Evet, tasavvuftaki evet.
Yani birisi def-i mefsedet, birisi celbi menafi gibi.
Evet.
Yani birisi kötülükleri gidermeye çalışıyor, diğeri iyilikleri artırmaya çalışıyor. Hangisi daha iyidir? Bir de demiştiniz ki ya bir üçüncü yol daha var.
Evet.
O da şüttarın yolu demiştiniz. Ben de onu ayrıca konuşalım hocam demiştim.
Tamam.
Hocam bugün buyurun isterseniz şüttar yolunu konuşalım.
Evet. Şimdi hemen aslında bu iki temel yol bahsettiğimiz işte hem tahliye ve tasfiye hem tecliye manasında düşündüğümüzde bu iki temel yol esas. Yani ibadet ve taatla kalbin tasfiyesi, mücahede ve riyazetle nefsin tezkiyesi. Ancak istidatlarına göre insanların, yeteneklerine, kabiliyetlerine göre bir üçüncü yol daha var. Yani daha çok böyle sevmeye, estetik dünyaya, güzelliğe meftun olan insanların bu tür bir cezbe ile hakka doğru çekilişi manasını ifade eden şuttar yolu denilen bir yol var. Şuttar aslında şatır kelimesinin çoğulu. Şatır neşeli, efendime söyleyeyim böyle mebsut, coşkulu.
Şen şatır derler.
Şen şatır derler. O manada kullanılan bir kelime. Yapısında daha çok sevgi olan, muhabbet olan, cezbe olan, coşku olan insanların tabiatı bu. Bu fıtri olarak bazı insanlarda doğal manada oluyor. Ama bunun işte o bahsettiğimiz, önce geçen hafta bahsettiğimiz yöntemlerle, yani ya ahyar yoluyla ya da ebrar yoluyla şeyi gerekiyor, geliştirmesi gerekiyor. Bunda ise asıl olan fıtrattaki o istidadı keşfetmektir. O istidadı keşfettiğiniz zaman zaten o daha kolaylıkla hak canibine doğru kulun çekilmesi anlamına gelmektedir. Bunu iki kavramla beraber anlatıyor tasavvuf erbabı. Bunun biri aşktır, öbürü cezbedir. Aşk kısmı kuldan Allah'a doğru, kulun kendi iradesiyle onu sevmeye, onun güzelliklerine, cemaline tutulmaya yönelik olan bir yöneliştir. Ve bu sonuçta cezbe ile noktalanır. Bazen de hak tarafından Cenab-ı Hakk'a doğru kulun çekilmesidir ki meczubu salik, saliki meczub diye de bizim ayrılık, literatürümüzde iki önemli kavram oluşmuştur bu manada. Yani meczubu salik aslında önce cezbe yakalamış, Allah kendine doğru çekmiş o kulunu ve o da süluk görerek gerçekten ulaşılması gereken manevi makama ulaşmış. Bir de saliki meczub var. O önce yani kendi iradesiyle bu bahsettiğimiz işte ahyar ya da ebrar yolundan birine, yani ibadet, taat ya da mücahede ve riyazet yolundan birine süluk ederek yavaş yavaş Cenab-ı Hakk'a muhabbet elde etmek üzere yola çıkmış olan kişi demek. Hani geçen hafta da bahsettiğimiz bir hadis-i şerif vardı. O hadis-i şerifte Allah Teala Hazretleri, kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerle en hızlı şekilde yakınlaşır. Bu yakınlaşma süreci nevafille devam eder ve neticede ben kulumu severim diye biten bir hadis-i şerif var. Ya öyle devam eden bir hadis-i şerif var. İşte o hadis-i şeriften anladığımız kadarıyla bu hem ibadet ve taatın hem riyazet ve mücahedenin sonucu bir cezbenin oluşmasıdır. O yüzden salik-i mezhub aslında sülüke girmiş ibadet ve taatle Cenab-ı Hak tarafına doğru artık çekilmeye, cezbolunmaya, o işlerden haz almaya başlamış insan demektir. Yani insanın bir cezbesinin olması, bir coşkusunun olması hem ibadetlerdeki heyecanı artıran hem hizmetlerdeki coşkuyu artıran önemli bir unsurdur. O yüzden cezbeyi aşk olmayınca neylesim şeyhim beni derken Yunus Emre aslında buna işaret ediyor. Yani bir cezbenin bulunması önemli. O yüzden cezbetün min cezebatir rahman tuvazi ameles sekkaleyn diye tasavvuf literatüründe bir söz vardır. Yani bunun anlamı şudur. Rahmanın cezbelerinden bir cezbe, yani kulunu kendi tarafına doğru cezbedip çekmesi ins ve cinnin amellerine mukabildir, muadildir diye ifade edilmiştir. Yani bunun böyle bir güçlü tarafı vardır. Malum yani insanların gönlünde aşkın, sevdanın oluşması, cezbenin oluşması bazen Cenab-ı Hakk'ın doğrudan bu cezbetmesiyle olur. Bazen de kulun kendi gayretleriyle oluşur. Salik-i meczup ve meczubu salik de aslında onu ifade ediyor. Bazısı şanslıdır. Yani doğrudan Cenab-ı Hak tarafından cezbolunur. Mesela Hazreti Ömer'in imanını böyle izah ederler. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri malum Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürmek üzere planlanmış bir şeyin cinayetin fail olmak üzere yola çıkmış ve yolda karşılaştığı yani Peygamber aleyhisselam'ı katletmeye giderken yolda karşılaştığı kişilerin nereye gidiyorsun işte Muhammed'i öldürmeye gidiyorum deyince sen önce kendi ailendeki kişilere bak, ablana bak, eniştene bak deyince dönüp eniştesinin evinde kapıdan içeri girmeden önce duyduğu Kur'an sesleriyle gönlü Hak katına cezbolunarak İslam'a ısınan bir insandır Hazreti Ömer. Yani öldürmek istediğinde dirilmiştir.
Evet.
O dolayısıyla onun bu özelliği tasavvuftaki cezbeye örnektir. Keza tasavvuf literatüründe bunun başka örnekleri de vardır. Mesela İbrahim bin Ethem, Şakik-i Belhi bunlar bu türden insanlardır. İbrahim bin Ethem için anlatılan çok farklı menkıbeler vardır. Bunlardan birisi de şudur. Malumlarınız İbrahim Ethem Sultan İbni Sultan'dır. Yani padişahın olduğu
Belşehir'in
melikidir, onun oğludur. Ve işte avcılığa çıktığı bir sırada, yani keyif için, böyle safa için avcılığa çıktığı bir sırada yayını gerip tam ceylanı veya işte avını vuracağı sırada hatiften duyduğu bir ses onu irkiltmiş, ürpertmiş. Sen bunun için yaratılmadın ya İbrahim deyince sesin sahibini aramış, görememiş. Bir kere daha yayını gelmiş. Üç defa bu ses gelince okunu yayını bırakıp hatta sultanlığı bırakıp işte suf libas giyerek züht yoluna girmiştir diye anlatılır. Keza benzer bir hikaye Fudayl bin İyad için de söz konusudur. Fudayl bin İyad da bu bölgelerin yani Horasan bölgesinin önemli şahsiyetlerinden birisidir ama gençlik döneminde katı turuk yol kesicilik yaparmış. Eşkıya yani.
Evet.
Yol kesicilik yaparmış arkadaşlarıyla evet. beraber. Yakaladıkları kervanları vururlar.
Sayarlar.
Kervandan aldıkları paraları şeyle eğlence alemlerinde yerlermiş yani. Böyle bir zaafı olan bir insan. Ama günlerden bir gün yine bir kervan vurmuşlar. Kervanın parasını aldıktan sonra yemişler, içmişler, eğlenmişler. Sızmışlar tabiri caizse. Tam öyle bir ortamdayken gecenin ilerleyen saatlerinde hatiften şöyle bir ses duymuş. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillah. Yani Allah'a inanan insanların Allah'ın zikrine kalplerini ısınacağı an hala gelmedi mi? Mealindeki ayet-i kerime hatiften duyulunca o güne kadar yaptığı bu yanlış iş ve işlemlerden dolayı bir pişmanlık duyarak vazgeçiyor eşkıyalıktan. Hatta geri dönüp bugüne kadar kaç tane kervan vurmuştu? Onlardan ne kadar borç kendisine tereddüt etti? Yani onların mallarını iade etmek üzere tek tek dolaşıyor. Kimisine para veriyor. Kimisinin yanında çalışarak, kölelik yaparak bu borçlarını ödüyor. Ve hakikaten Fudayl bin İyad oluyor. Fudayl bin İyad da yani Tabakat-ı Sufiye Müellifi Sülemi'nin o işte 120 Sufi'den oluşan kitabının 104 Sufi'den oluşan kitabının ilk şahsiyetidir. Yani ilk onunla başlar. Önemli bir şahsiyet Fudayl bin İyad.
Hocam bunlar yalnız bu Şuttar yolunun biraz örnekleri olarak söylüyorsunuz.
Evet.
Böyle çok şaz örnekler gibi de duruyor aslında.
Aslında
yani evet. Umuma teşvil edilebilir mi hocam bunlar?
Yani şöyle bu herkesin onu söyledim zaten bu bir istidattır diye yetenektir diye.
Evet.
Herkese bu yetenek olmayabilir doğuştan ama kısmen bazıları bu yeteneğe hazırlanır. Zaten o yüzden aşk kelimesini yani bir aşk-ı tabii, bir aşk-ı mecazi, bir aşk-ı hakiki diye ayırmışlar. Aşkı tabii insandaki doğal olan sevgidir. Aşkı mecazi yani şehvete bağlı olmaksızın insanın karşı cinse duyduğu sevginin adıdır. Buna mecazi sevgi derler. Ve tasavvufta el mecazu kantaratul hakika. Yani mecaz insanı gerçeğe götüren bir köprüdür. Yani mecazi aşk aslında hakiki aşka götüren bir vesiledir. Noktayı nazarından bakılarak yani Leyla'dan Mevla'ya yürüyüşün bir yolu aranmış. Ve bu noktada tasavvuf erbabı bu tür bir sevgiye tutulmayı, böyle bir aşka meftun olmayı manevi ilerleyişte bir vesile olarak görmüşlerdir. O yüzden aşk Tasavvufta karşılığı olan ama bu mecazi aşkın, yani tertemiz nefsani duygulara karışmamış olan aşkın platonik aşkı diyorlar ya ona. Hmm. İşte böyle bir aşkın tasavvufta öbürüne insanı hazırlayan bir taraf vardır. Ama hiç sevmekten nasibi yoksa, kalbi taş gibi ise, kas katıysa ona yapılacak bir şey yok. O yüzden hani eskiden ölen hatırlar, dergahlara intisaba gelen kişilere şeyh efendiler sorarlarmış. Yani bu tür bir kabiliyeti var mı yok mu diye anlamak için, hiç aşık oldun mu evladım diye. Hmm. Yani o da bir meziyet çünkü aşık evet. olabilmek de evet. Bir meziyet. Dolayısıyla fıtratında sevme istidadı olanları ibadete, taata, hizmete yönlendirmek ve koşturmak çok daha kolay. Ama evet. hiçbir istidadı yoksa yani o insanı yönlendirmek çok daha zordur. Yani onu belki haramlarından uzaklaştırmak belki yeterli
olur. Yani insan olmak hocam bizatihi bu istidatla yaratılmış olmak değil mi aslında? Cenab-ı Hak çünkü hepimizi dost olsun, kendine dost olsunlar diye yaratmış yani.
Ama işte herkesin gideceği yol farklı oluyor.
O istidat galip oluyor belki fıtratında. Aynen. Öyle mi söylemek
aynen.
lazım?
Evet. Yani herkesin fıtratında saadet de var, şekavet de var. Yani evet. sait olma istidadı da var, şakî olma istidadı da var. Bulunduğu ortamla bunlardan birisi daha çok gelişiyor zaman evet. içerisinde, süreç içerisinde evet. ve dolayısıyla öyle bir şeyle, fıtratla ortaya çıkıyor, tezahür ediyor, öyle söyleyeyim. Şimdi mesela merhamet diyelim. Merhamet aslında herkesin istidadında bir merhamet var. Ama merhamet...
Rahman isminin tecellisi.
Aynen. Merhamet öğrenilen bir şey. Yani insanoğlu merhameti öğreniyor, görüyor ve onun artık kendi fıtrat asliyesine dönüşmesini sağlamış oluyor. Veya hiçbir şey görmüyor, öğrenmiyor. Bu sefer kas katı bir adam oluyor. Yani o özelliği öne çıkmıyor. Evet. Bu bakımdan merhametteki gibi sevgide, muhabbette de bir istidat var. Ama onu öyle bir ortamda görmesi, öğrenmesi ve ona göre onu kuşanması gerekiyor. Yani evet. onu kuşanmanın yolu o istidadın üzerindeki tozları kaldırmak ve onu biraz daha güçlendirmekle mümkün oluyor. Evet. Şimdi şeyde mesela bir hadis-i şerif var. Merhametten söz açılmış. Kendim onu söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Men lem yarham la yurham" diye okunan bir hadis-i şerif. Yani ne demek anlamı? Merhamet etmeyene merhamet gösterilmez. Ama bunu şöyle okuduğunuz zaman "Men lem yurham la yarham." Yani merhamet gösterilmeyen, merhametle eğitilmeyen kimse merhamet gösteremez.
Bu da Arapçanın zenginliği değil mi
tabii,
hocam? Buna da müsait yani.
Aynen buna da müsait ve belki doğrusu da
doğru
bu aslında.
Budur, değil mi?
Doğru olan da bu. Yani evet. siz hiç merhamet göstermemişseniz, yanında merhametli tavırlar sergilememişseniz bir çocuğun, bir gencin, insanın yanında o nereden merhametin ne olduğunu bilecek. Dolayısıyla evet. ona o fıtratındaki mayayı ortaya çıkaracak ortam sunmak lazım. Yani ortamla istidat buluşunca bunlar gelişiyor.
Evet, en büyük zaten merhametle Cenab-ı Hakk'ın bizi bu dünyaya böyle nimetlerin içerisinde
zaten Rahman
insan olarak
ismi
göndermesi.
O demekmiş yani. Evet, Rahman ismi evet. bütün varlıklara, canlı evet. cansız, hayvanat, haşerat, görünen görünmeyen, mümin kafir insanlardan da tamamına olan merhameti sebebiyle var etmiştir bunları.
Evet. Hocam Hızır'la ilgili bir şey anlatılır. Evet. Varmış camide namaz kılıyor. Birisi de yanında böyle uyukluyormuş. Böyle şöyle bir koluyla dürtüklemiş. Adam şöyle sert sert bakmış. Ne var demiş. Ya uyuyacaksın, abdestin gidecek demiş. Karışma sen bana demiş. Tekrar bu sefer birazdan tekrar uyuk. Böyle birkaç defa bak demiş. Benim kafamı bozma demiş yanındaki adam. Çıkarım şimdi demiş. Senin burada Hızır olduğunu söylerim herkese demiş. Hızır şaşırmış. Ya Rabbi demiş. Ya ben de demiş senin dostlarının listesi var. Ama bu adamı ben tanımıyorum. Bu kim? Öyle bir hatiften bir ses gelmiş. Allah'u alem Hızır. Cenab-ı Hak nasıl konuşur bilmiyorum hocam ama. Ey Hızır, o sendeki liste beni sevenlerin listesi. Bir de benim sevdiklerimin listesi var ayrıca.
Güzel. Yani
Cenab-ı Hakk'ın da sevdikleri var. Yani bazen Anladım. İnsan hakikaten ya evet. Şimdi Yunus'ta şöyle bir şey var hocam. İlahi bir aşk ver bana. Kandalığın bilmeyeyim diyor mesela. Hmm. Tam dediğiniz gibi. Aşk için yalvarıyor aslında.
Evet.
Ama bir de kendisine bizatihi aşk verilen böyle bir anda kendini böyle o aşıklık içinde bulanlar oluyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri onlar. Bu demek lazım hocam.
Aynen. Yani Cenab-ı Hakk'ın gönüllerine doğrudan sevgi verdi. Yani ben şöyle bir şey var imanın tarifinde. Bir imanı ihtiyari var. Bir imanı ızdırari var. Bir imanı ihtiyati var.
İhtiyati.
Evet. İmanı ihtiyari cüz-i irademizle bizim
iman
yani. Tarafını seçip Cenab-ı Hakk'a inanmamız, kaza ve kadere inanmamız, ahirete inanmamız imanı ihtiyarıydı. Yani müminlerin ekserisi, evet. ekserisi bu tür bir imanla.
Umumi olan budur değil mi hocam?
Evet, yani olan. Bizim yaygın olan ve bir de imanı ızdırari var. İşte o Hazreti Ömer'in Ömer'i gibi, imanı gibi veya işte İbrahim bin Ethem'in zühde yönelmesi gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine doğru zaruri olarak çekip kalbini açtığı, yani bir fütuhat ihsan ettiği. Evet. Yani bir takım sırları faş edip tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın kuluna gösterdiği ve onun da böyle bir coşkuyla o tarafa doğru yöneldiği. Yani
yazmasam iman. Çıldıracaktım demiş hocam. Aynen. Bu da inanmasa demek ki.
Başka çaresi yok yani. İnanmak zorunda yani.
İman ihtiyati ne hocam?
İman ihtiyati diplomatik iman.
Yani münafık imanı mı
tamam,
ya?
Tamam aynen öyle.
Allah Allah.
Yani yeri gelir mümin, yeri gelir kendi kafasına göre takılanların. Ortam neyi gerektiriyorsa onu yapanların imanına iman ihtiyati yani nifak aslında.
Evet nifak yani.
Münafıklık demek lazım. Böyle bir şey. Yani dolayısıyla yani bu şuttar yol dediğimiz yol aslında hem bir kabiliyet gerektiriyor. Yani o kabiliyetle yaratılmış olmak lazım önemli. Ya da bu kabiliyetin farkında olmayan istidatlı insanların böyle bir ortama getirilmesi meselesi. Evet. Yani olmayana vermek mümkün değil ama yani olanın çok kolay ortaya çıkıyor. Mesela Hazreti Mevlana için söylenir. Hazreti Mevlana
yıllar sonra tabii, değil mi hocam?
Şems'le tanıştıktan sonra bu kabiliyetin farkına geliyor. Evet, evet. Yani ondan önce medresede müderris, camide vaiz, bir molla, molla hünkâr yani hatta. Evet. Ama Şems'le tanıştıktan sonra coşkun bir aşık, coşkun bir şair.
Hocam, diyor ki bu diyor yoldan nasibin olsun istiyorsan diyor aşk oklarının çokça atıldığı yerlerde dolaş diyor.
Evet.
Bu dergahlar, tekkeler değil mi hocam? Bunlar aşk oklarının çokça atıldığı yerler yani. Bu nazarla mı atılıyor hocam bu? Yoksa nasıl bir iklim mi oluyor orada?
Nazar mutlaka tesiri var tabii. Yani evet. Veya işte bir takım fütuhat oluyor. Bir takım ilhamlar geliyor veya yani görülmesi gerekeni görmeye başlıyor.
Salihlerin aldığı yerde rahmet iniyor. Oralar,
oraya, değil mi hocam? Tabii tabii. Yani bir takım sırlar ayağın olmaya başlıyor. Kalpten perdeler kalkıyor belki.
Evet.
Kalbin üzerinde çünkü sonuçta bir takım perdeler var. Gözlerimizde de perdeler var. Ama Cenab-ı Hak lütfedince o perdelerin de kalktığı, insanın daha sırlı şeyleri gördüğü anlar oluyor. Bu hepimizin başına zaman zaman gelir. Yani illa bu bir keramet gibi düşünmek de gerekmiyor bunu. Yani Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz her zaman ama her okuduğunuzda farklı ayeti farklı şekilde anlıyorsunuz. Yani Allah Allah böyle bir ayet mi varmış Kur'an-ı Kerim'de dediğim çok oluyor bu sefer benim Kur'an okurken. Yani bu mana ne kadar da engin dediğimiz oluyor. Yani
o zaman münafık oldu diyor hocam. Münafık gibi hissettiğimiz de oluyor.
Oluyor, tersiz oluyor. Hani, yani bu ne muhteşem bu mana hakikaten falan dediğimiz zaman da oluyor.
Demek bir ki, dem olur diyor. Firavun gibi bir dem olur.
Musa ile. Musa ile. Evet. Onun gibi. Evet. Yani hak ilham etmeyince neylesin şeyim beni diyor ondan sonra işte. Hak ilham etmesi lazım.
Evet. Yani hocam inşallah bir ara verelim. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın ilhamını bekleyelim.
İnşallah.
İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Bey ile beraber şuttarı konuştuk. Yani aşk mezhebini, aşkın efendim nasıl bir erdirici özelliği olduğunu, özelliği olduğunu. Hocam orada aptal ahyarda az çok malum. Yani bir tarafında siz ya kalbi tasfiye etmeye çalışıyorsunuz veya nefsi tezkiye etmeye çalışıyorsunuz. Şuttarın yaptığı ne hocam?
Şuttar
sevmek mi sadece? Sadece sevmek yani.
Hayır şöyle, şuttar tek başına bir yöntem değil. Aslında tamam. O birinci ve ikincinin uygulayacağı bir yöntem nihai sonuç yani o ikisinin sonucu bu.
Evet.
Ama bazen o ikisinden birinden olmadan da şuttar yoluyla, şuttar doğrudan, istidadıyla olanlar oluyor. İstidadı olmayanlar için o ister ahyar yol olsun ister ebrar yol olsun sonuçta o şuttar yolundaki cezbeyi, coşkuyu, heyecanı yakalamak temel hedeflerden birisi. Çünkü o coşku yakalanmazsa, o cezbe olmazsa kulun hem ibadetteki sıkıntıları devam ediyor, hem hizmetteki yani tembellik vesaire insanı kuşatıyor ve insan kolay kolay ayağındaki bağı çözemiyor. Ayaklarım ama bir cezbe, bir coşku olursa o zaman insanın coşkusu ve heyecanı daha yüksek seviyede oluyor.
Hocam bu aşk mezhebinin ortaya çıkışında Ahmet Gazali'nin bir şeyini biliyoruz. Yani şimdi İmam Gazali'nin kardeşi.
Evet.
Ahmet'le Muhammed. Bunlar iki tane yetim çocuk. Bir medresede malum büyüyorlar beraber. Fakat çok ilginç bir şekilde birisi ilim yolunu tutuyor. Birisi de aşkın tutuyor ve o hatta o kurucusu olarak o görülür değil mi? Böyle anladığım kadarıyla.
Yok yani aşk meselesinin ilk yani aşk ve sevgiden bahsedenlerden birisi Rabiatül Edeviyet'tir. Birincisi belki de. Yani
bir hanım yani.
Evet bir hanımefendi. Evet. Bir cariye hanımefendi üstelik. O yani Allah sevgisinin her şeyin önünde ve üstünde olduğunu anlatmaktadır. Ve şunu söylüyor. Diyor ki Allah'ım ben sana efendim cennet ümidiyle tapıyorsam sen beni cennetinden mahrum bırak.
Allah Allah.
Cehennem korkusuyla tapıyorsam at beni cehennemine. Ben sana sen olduğun için, ibadete layık olduğun için, kulluğa layık olduğun için, azametin, cemalin için tapıyorum ve senin buna layık olduğun için tapıyorum diyerek yani gerçek sevginin onun sevgiye müstahak olması sebebiyle onun zatına onun cemaline duyulan sevgi olduğunu terennüm eden ilk defa Rabiatül Edeviyye olarak kabul edilir. Ve şeyle zaten aşağı yukarı yakın birbirlerine Hasan Basri Hazretleri'yle Hasan Basri Hazretleri'nde biraz hüzün galiptir. Hmm. Yani o hani cennetten en son çıkarılacak olan şahsı duyduğu zaman bile yani keşke ben Hennad olsaydım demiş mesela. Onun en son da olsa cehennemden çıkarılacağına bir işaret var, bir nebevi müjde var. Benim için böyle bir müjde de söz konusu değil diyerek hüznünden dolayı gözyaşlarının yüz hatlarında iz yaptığı şeklinde rivayetler de bulunmaktadır. Yani hüznü süruruna galip bir insan.
Hüzün mesleği yani.
Evet, hüzün mesleği. Evet. Gözü yaşlı bir insan ve zaten ilk tasavvufi ekollerin de merkez şahsiyeti olarak görülür. Hı. Hasan Basri Hazretleri. Yani Hazreti Ali kanalıyla gelen tarikatler de onun kapısından geçerler genellikle. O aynı zamanda yani hadiste, fıkıhta, kelamda, tasavvufta üstattır. Hatta Mutezile mezhebinin taraftarları da onun talebeleri arasından çıkmıştır. Sufilik de oradan neşet etmiştir.
Hazreti Ebubekir'den gelen yolun o devirdeki temsilcisi Cafer-i Sadık değil mi hocam?
O Hazreti Ebubekir'den gelen Kasım bin Muhammed.
Kasım bin Muhammed
o devirdeki temsilcisi.
Yani Cafer-i Sadık.
Ondan sonra bir şey.
Cafer-i Sadık çok ilginç aslında. Hem Haydari yolu hem Sıddıkî yani, yolu birleştiren insan.
Tabii şeyin yapısı itibariyle Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt'ten olması itibariyle gerçekten çok önemli bir şahsiyet. Bir de ilim adamı. Yani ilmiye sınıfından hakikaten dini meselelere çok vakıf birisi. Bu sebeple de İmam-ı Azam'la da çağdaş olduğunu biliyoruz. Hatta birbirinin hoca talebesi ama daha çok İmam-ı Azam onun talebesi olarak zikredilir. Ve hatta işte İmam-ı Azam'ın onu tanıdıktan sonraki süreçte levles seneten leheleken numan dediği şeklinde de rivayet edilir. Yani son iki yılım olmasaydı yani şeyle tanıştığım Cafer'le tanıştığım son iki yılım olmasaydı ben helak olmuştum dediği bir insan. İnsan Cafer Sadık. Cafer Sadık aynı zamanda bildiğiniz gibi son derece Hasan'ın işte Ehl-i Beyt'in müdaim olduğu için yakışıklı birisi. Şık giyinen birisi. Hatta o maruf ve meşhurdur. Dış elbisesi olarak ipekli kaftan giyermiş. Evet. İçine de yünlü bir hırka giyermiş. Yani hırkayı fark edenler, içerideki hırkayı fark edenler ya imam kaftanın maşallah pek güzel ama bu hırka neyin nesi diye sorduklarında dermiş ki bu şeyi kaftanı halk için giyiyorum. Bu yünlüyü de hak için giyiyorum.
Evet. Yani ya biraz da keçeli bir şey değil mi hocam?
Bu tabii keçe gibi.
Yani biraz böyle rahatsızlık mı veriyor acaba?
Tabii o yün dokunmuş bir şey. Yünden dokunmuş.
Evet. Yani tabii aslında sufiliğin göstergesi.
Aynen. Şöyle söyleyeyim. Yani yün o zamanlar yünlü giymek fukaralık alameti. Zenginler ipekli pamuklu böyle daha yumuşak şeyler giyiyor. Yüzü yetmeyenler yünden bir işte örgü ördürüyorlar. Sırtlarına onu giyiyorlar. Tabii o da tahriş ediyor yün olduğu için. Evet. Sert genellikle ve terleyince de kokuyor tabiri caizse. Böyle bir özelliği var. Evet. Yani İmam Cafer Sadık Hazretleri yünlüden öte kaftan da giyiyor ama yani unutmamak adına kulluğunu efendime söyleyeyim hakka yakınlığını unutmamak adına şey de giyiyor. Yani iç elbisesi de. Hatta bunu şey için de anlatırlar. Sultanahmet Han için de anlatırlar.
Evet.
Sultanahmet Han da yünlü elbiseyi yani iç çamaşır olarak giydiğine dair hatta sultanların libaslarını teşhir edildiği Topkapı Sarayı'ndaki o reyonda Bir gün Topkapı Sarayı müdürü bu şeyi sandıklar arasında bulmuş, üzerinde 1. Ahmet Han'ın iç gömleği falan da yazıyormuş. Onu teşhire koymuş. Yünlü bir gömlek. Efendim rahmetli Ali abiden duyduğumuz bir hikayeydi bu. Bandırma'da Ali Öztaylan abimizden tanışıyorlarmış o zamanki Topkapı Sarayı müdürüyle. Teşhire koyduktan sonra geceliğin bir rüya görmüş bu müdür bey. Topkapı Sarayı müdürü Sultanahmet Han girmiş rüyasına ve azarlamış. Sen demiş benim eşlerime bile göstermediğim iç çamaşırımı ne hakla teşhire koyuyorsun falan diye. O da hani bilinsin bunlar falan manasında. Çünkü hakikaten şeyin Sultanahmet Han'ın böyle bir derviş tarafı, bir sufilik tarafı var. Yani hem Hüdayi Hazretlerinden hem diğer Sivasilerden bir yakınlığı var şeye, bu yola.
14 yaşında padişah olmuş hocam. 28 yaşında vefat etmiş. Yani o mahfilin sol tarafında hocam önünde böyle ufak bir merdivenden aşağı çilehanesine iniliyor. Hmm. Oraya bize bir Hadi Bey, o zaman Sultanahmet'in müezziniydi, bir gezdirmişti. O daracık yerde hatta zatürreye yakalanıp da sonra vefat ettiğine dair de bir rivayet var.
Yani böyle farklı bir peygamber sevgisi, Allah sevgisi, din, diyanet sevgisi olan birisi. Ya. Hatta işte Sultanahmet Camii'ni yaptırdıktan sonra Mısır'dan Kayıtbay Türbesi'nden şeyi getirtiyor. Kademi Saadet resmini.
Evet.
Taş üzerine olan bir Kademi Saadet resmi vardır Mısır'da Kayıtbay Türbesi'nde. Onu getiriyor. Yani ona olan muhabbetini ızhar için onun kendi camisinde teşhir edilmesini, orada insanlara gösterilmesini, hatta vefat ederse kabrine konulmasını filan arzu ediyor. Niyeti çok halis. O şey Mısır'dan geldikten sonra Kademi Saadet resmi bir rüya görüyor Sultanahmet Han. Rüyada bir muhakeme şeyi kurulmuş, divanı kurulmuş.
Kayıtbay şikayetçi.
Evet, Kayıtbay davacı. Sultan Ahmet Han davalı. Şeyler de mahkeme heyette jüri başkanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Allah Allah.
Hulefai Raşidin de civarında jüri üyeleri. Beşli bir masa kurulmuş ve Kayıtbay ayağa kalkıyor. Diyor ki ben işte benim Mısır'daki kabrimi ziyarete vesile olan sizin Kademi Saadet resminizi oradan alıp kendi camiine getiren bu Sultanahmet Han'dan davacıyım diyor. Ve Kademi Saadet resminizin behemal hemen yerine kabrime iadesini talep ediyorum diyor. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam da jüri üyeleriyle istişare ediyor.
Allah Allah.
Ondan sonra ve sonuçta kararı açıklıyor. Diyor ki evet diyor Sultan Kayıtbay haklıdır. O onun hakkıdır. Türbesini ziyarete vesile olan bu Kademi Saadet resminin behemal sultan tarafından iadesi gerekir diye. Evet. Sultanahmet Han hemen uyanıyor. Uyanınca tabii çok dehşetli bir rüya. Çok net şeyler de var, mesajlar da var. Yapılacak başka bir şey yok. Bir tahtadan Kademi Saadet resmi yaptırıyor. Hmm. Kademi Saadet resminin aynı benzerini tahttan yaptırıyor. Ve onun üzerine de bir dörtlük yazıyor. Nola tacım gibi başımda taşısam, götürsem daim diye başlayan bir dörtlük yazıyor. Yani Hazreti Peygamber'in ayak izini başımda taşısam manasında onu kendisi yazıyor, nazım ediyor. Hattat'a yazdırıyor. Ve o tahta Kademi Saadet resmini Cuma ve bayram selamlıklarında kavuğunun ön kısmından böyle teşhir edermiş. Oradan görünürmüş. Yani evet. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığını ifade eden bir şey bu yani. Hakikaten evet. Çok önemli bir duygu Sultanahmet'ten açısından baktığınız zaman.
Evet. Hocam meczupluk peki nasıl bir şey? Yani bu şutlarda.
Evet, güzel bir soru.
Yani çünkü meczubu salik, saliki meczup dediğimiz zaman aslında siz onu biraz teknik manada kullandınız ama
teknik ve biz,
halk arasında meczupluk çok daha farklı.
Çok
bir.
Çok güzel soru. İyi ki benim de hatırımda isabet buyurdunuz. Meczup kelimesi bugün bizim kullandığımız manadaki meczup aslında mecnun manasına kullanılıyor. Yani biraz kafayı yemiş tabiri caizse anlamına kullanılıyor. Yani
ama burada kalbi yemiş sanki gibi.
Çıkışı itibariyle öyle. Ama bugün Türkçe'de bu manada kullanılıyor. Ve meczup dediğiniz zaman kastedilen yani biraz birkaç tahtası eksik.
Akli melekeleri dumura uğramış. Yani.
Birkaç tahta eksik yani en azından. manasına kullanılan bir kelime. Dolayısıyla o meczupla bu meczup aynı değil. Yani o meczup hakikaten Cenab-ı Hakk'ın kendine doğru çektiği ve kendi iradesiyle onu imana davet ettiği bir kişi için kullanılan bir şey ve güzel bir şey. Ve cezbe de orada güzel bir şey. Cezbelenmek o da güzel bir şey. Ama bu cezbe zaman içerisinde tasavvuftaki, kadim tasavvufta vez manasına gelen bir anlamda kullanılmaya başlamış Türkçe'de. Yani Türkçe'deki kullanım tarzı cezbe tasavvuftaki vecde benziyor. O vec esnasında transa geçen bir insanın kendi iradesi dışında taşkın bir takım ifadelerde bulunması, bağırması, çağırması, sayha atması, nara atması manasına ki bu makbul değildir.
Sekir yani, halim diyorlar hocam ona.
Yani sekir halde olabilir.
Sah hali var, bir de sekir hali var.
Onunla da ifade edilebilir ama esas yani insanın o trans halinde, transa geçtiği sırada kontrolsüz şeyler, sözler, davranışlar ızhar etmesidir. Bu bir nakisadır. Evet. Hani bazıları bunu bir fazilet, bir meziyet, ya ne coşku olan filan derler. Onu şöyle bir misalle anlatıyorlar. Şimdi bu transa geçmiş olan insanların durumları, yani yüksek bir voltaj verilmiş veya tazyikli bir su verilmiş şeye benzer deniliyor. Yani bir fincan diyorlar, tazyikli bir suyun altında tutulursa ne kadar su alır?
Alamaz
bile hocam. Hiç alamaz. Yani, tamam. Ama siz bir kazan kovarsanız o tazyikli suyun altına doluncaya kadar,
tabii.
Doluncaya kadar hiç dışarı vermez. İşte diyorlar bu cezbesi veya işte kendince vecdi çok yüksek gibi görünen insanlar böyle nakıs insanlardır. Yani öbürü sünger gibi o cezbeyi, o coşkuyu emer, gıkı çıkmaz.
Bir de kabı delikler var hocam, onu ne yapacağız?
Onlar
kocaman kabı belki ama alttan bir delik sürekli akıtıyor. Ne yapacağız onu?
Onun tedavisi yok.
Hocam yok o da ama olması lazım. Bir lehim bir şey yok mu?
Tutturulabilir. Evet. Hayır, ancak öyle olur. Şeyle, bir istidat da varsa, niyeti de varsa elbette tamir edilmesi gerekir. Tevbe ve istiğfarla ancak o şekilde.
Genelde hocam tasavvuf ehlinin içerisinde bu meczuplara biraz böyle şey de bakılır. Yani haktan aslında bunlar gelen insanlar. Dolayısıyla
şimdi onların horlanması çok makbul sayılmaz. Ha, yani oraya bir mesafe koymak ve onları yani hakikaten yani Allah'ın kulu ve cezbeli bir insan olarak görüp yerinde görmek lazım. Yani çok yüceltmek de güzel doğru değil. Çok dışlamak da doğru. Yani meczupları mecnun görüp dışlamak doğru değil. Meczuptur, çok yüksek seviyede bir insandır. O da değil.
O da evet.
Olması gereken yerde tutmak en doğrusudur. Hatta işte bu siz biraz önce söylediğiniz o sah yolunun ve sekr yolunun temsilcileri olan Bayezid'le Cüneyd-i Bağdadi arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor zaten. Yani Cüneyd-i Bağdadi mesela sah yolunun temsilcisi olduğu için onda bu tür vecd ve cezbelenme hiç makbul bir şey değil. Yani o sohbetlerinde, konuşmalarında, zikir ortamlarında, sema meclislerinde cezbelenip sayha atanları asla kabul etmiyor. Hatta bir delikanlı böyle konuşurken, sohbet ederken birden Allah filan diye bağırıyor, çağırıyor falan. Cüneyd'in canı sıkılıyor. Bir gün diyor ki bak bir daha böyle nara atacaksan, sayı atacaksan gelme diyor. Biz böyle şeyleri sevmiyoruz diyor. Evet. Böyle bir şey yok bize.
Şahin Akşemen Hazretleri'nin meclisi için de derler ya hocam. Allah demiş atın bu gafili dışarı demiş.
Aynen öyle. Ondan sonra o da tamam efendim bundan sonra yapmayacağım diyor. Fakat tabii
duramıyor.
Yani çok sıkıyor kendini ama bir gün öyle bir cezbe geliyor ki bir bağırıyor ve ölüyor.
Allah Allah. Yani, canını veriyor değil mi hocam?
Canını teslim ediyor. Dolayısıyla bu bir şey yani yapı meselesi, silah meselesi, kabiliyet meselesi ama bunun bir meziyet olmadığını da özellikle melamiler ve nakşiler şöyle ifade ediyorlar. Ateşini içine göm. Kanını içine akıt. Dışarıya vurma yani cezbeni böyle illa göstermek zorunda değilsin. Ya. Geliyorsa da böyle tut kendini frenle.
Bir de yan ama tütme diyorlar hocam.
Aynen.
Çok güzel.
Tabii, yan ama tutma. Aynen.
Şimdi
aynen,
hocam aynen. Burada tabii tam da şeyhin, mürşidi kamilin birazcık bir işlevi de burada çıkıyor değil mi hocam ortaya? Yani bu tür farklı diyelim elektrik seviyelerinde olanların voltajını ayarlamak.
Aynen. Zaten onun vazifesi o. Yani mürşidin vazifesi voltajı yüksek olanlarınkini düşürmek, aşağıda olanlarınkini yükseltmek, mütesavi hale getirip orada bir huzur ortamı tesis etmek. Böylece okunanların daha iyi anlaşılmasını, yapılan duanın daha huzurlu olmasını, ibadetin daha zevk halinde olmasını sağlamak. Hakikaten de öyle oluyor o tür güzel meclislerde.
Mesela şey vardır hocam bu hallaç için hani Enel Hak demiş de ondan sonra o bayağı bir tasavvufta meşhur olmuş o zatın. Efendim, sonradan Saadat yolundan bir büyükten şöyle bir şey yaptı. Bizim zamanımıza gelseydi biz ona Enel Hak'ta dirtmezdik diye. Böyle çok da iddialı bir söz var yani.
Şimdi tabii onu da şöyle de yorumluyorlar. Enel Hak'la Enallah bir değil. Yani Enel Hak manası başka, Enallah var. Tabii. Enallah deseydi
o tam küfür.
Onun tedavisi yoktu.
Tabii tabii tabii.
O bitikti ama Enel Hak deyince yani ben Cenab-ı Hakk'ın esmasının Hak isminin mazharıyım.
Evet.
Yani ben de Cenab-ı Hak Hak ismiyle zahir oldu demenin bir ama Enallah derse o
yani ben gerçeğim demek gibi bir şey hocam. Yani biz gerçeğiz sonuçta.
Ben varım yani gerçeğim. Yani varız, evet. Tabii. Ben Hak isminin gerçeğiyim yani.
Evet.
Hak olanı anlatıyorum. Onu ifade ediyorum manasına da. Geliyor hani zaten şeyin Hallacı Mansur'un idam sırasında söyledikleri de bunu ifade ediyor. Ya Rabbi diyor dua sadedinde eğer sen kulların diyor sana olan sevgileri sebebiyle bugün burada toplandılar beni idam ediyorlar diyor. Eğer diyor beni bana gösterdiklerini onlara da gösterseydin onlar bunu yapmayacaklardı diyor. Senin onlardan gizlediğini benden de gizlemiş olsaydın ben bu sözü söylemeyecektim zaten diyor. Yani bunun bir sebep sonuç ilişkisi olduğunu yani böyle bir ilahi fetihle.
Yine Cenab-ı Hakk'a bağlıyor yani.
İlahi bir fetihle bunun ortaya çıktığını, evet. Bir açılımla, bir keşifle ortaya çıktığını ve onun ihsanı olduğunu ve kendisinin burada iradesinin bulunmadığını çok güzel ifade etmiş oluyor. Hem o kendisini öldürmek isteyen insanları suçlu ve haksız görmüyor. Hem kendisinin de bu manada iradesiyle böyle bir şey söylemediğini, aslında söyletenin ve söyleyenin Allah Teala Hazretleri olduğunu güzel bir anlamda ifade ediyor.
Hocam aşk mezhebini ne kadar konuşsak azdır.
Evet.
İnşallah biz bunu söz zaman bitmez. Zaman da konuşmaya taşıyoruz, devam edelim.
Taşıyoruz gündeme inşallah.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun efendim.
Efendim bir başka İrfan gündeminde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.